Ayrım 7. Savaşmadan Yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 71. Damardan Absorbe. Türk Devleti'ne Ermenilerin soylarını kırmak üzere bilerek ve isteyerek talimatlar verdiğini, planlı bir biçimde çoluk çocuk demeden sırf Ermeni oldukları için cana kıydığını, propaganda ettikleri konferansa Sayın Hrant Dink de katılmışlardı. Hrant Dink, Profesör Erdal İnönü'nde fiziksel olarak katılımıyla bilimsellik kazanmış olan bu toplantıda, "Biz Ermenilere bu topraklarda gözünüz var" deniyor. Doğru, ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil, bu topraklara gömülmek için deyince izleyiciler gözyaşlarını tutamamışlar. Bu arada Hrant Dink Türklere hakaret etmek ve ırkçılık yapmaktan 6 aya mahkum olunca al sana AB dayatması ve şakşakçılığı. Bilip bilmeden düşsel bir demokrasi sarhoşluğuna kapılanlar döktürdüler de döktürdüler. Sayın Hrant Dink'in o yazısını okuyan var mı diye sormaya hiç ama hiç gerek yok. Bildik söyleyişi yinelenip durdular. Yazının içinden bir cümleyi cımbızla alıp Hrant Dink'in mahkumiyeti kaldırılacaksa ABD ve Batı Avrupa'da görülmüş olan tüm ırkçılık davaları da düşmeli. Mahkum olanların itibarları iade edilmelidir. Neden mi? Çünkü Hrant Dink, Agos adını verdiği gazetesinde hırçılık yapmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bir başka devlet hesabına çalışmaları için açıkça propaganda yapmıştır. O böyle yapınca Agos'taki yazısını ele almışız ve 24 Şubat 2004'te Deniz Som Cumhuriyet'teki vaziyet köşesinde Damardan başlığıyla yayınlamış. Dink'in 13 Şubat 2004 tarihli Ağustos'ta yazdığını bir kez daha olduğu gibi okuyalım. Türk'ten boşalacak, o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan'da kuracağı asıl damarda mevcuttur. Yeter ki o mevcudiyetin farkında olunsun. Görüldüğü gibi cımbıza gerek kalmadan aldık. Türkiye'de Ermenice konuşmak, Ermeni okuluna gitmek gibi azınlık hukuku yetmez. Cımbızsız almayı sürdürüyoruz. Oysa diğer yandan öyle bir gerçek vardır ki bunun gereğini yerine getirmek artık kaçınılmazdır. O da Ermenistan'la diasporalının, yani Ermenistan dışında yaşayanın kuracağı moral diyaloğun bizatihi kendisi, kendisinin en doğal okul olduğudur. Ermenistan'ı ziyaret eden ve öncesinde Ermeni kimliğinden bir hayli uzak gözüken o gencin 15-20 günlük bir sürede edinmiş olduğu kimliğin nasıl damardan absorbe edildiği görülecektir. Artık o dakikadan itibaren gencin bu kimliğini dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun unutması bir daha olanaksızdır. Ermenistan'da kanı temizlenmiş ve kimliği tazelenmiş o genç acaba ne yapacak diye sormayın. Çünkü sizde travma, yani ezilmişlik kompleksi olduğuna hükmedebilirler. Yine sizde Sevr sendromu ya da Batılılar bize bir şey yapacak paranoyası, yani nedensiz dehşetli korku olduğunu ileri sürecekler. Hrant Dink'in Şapparikce adlı köşesinde Ermenistan'la tanışmak başlıklı yazısına dönelim. Ermeni kimliğinin doğrudan Ermenistan'dan edinilecek cümleleri kelimelerle anlatılamayacak denli zengin kazanımlardır. Bu durum saksıda yetiştirilmeye çalışılan narin bir bitkinin kendi toprağı, kendi suyu ve kendi güneşinde tanışmasına da benzetilebilir. İstanbul'da Ermeni diasporası yaratmak için çalıştığı belli olan Hrant Dink gazetesinden bir başka alıntı yapalım. İstanbul'a geri dönecek 100 bin Rum'un İstanbul'u nasıl bir dünya merkezi haline getirebilecekleri ortada. Daha kozmopolit bir Türkiye, İstanbul ve Güneydoğu, AB üyeliğimizin, laikliğin, çağdaşlığın, toprak bütünlüğünün olsa olsa güvencesi olur. Başbakanlığı döneminde Özal da böyle bir fikri ileri sürmüş ancak arkası gelmemişti. Dipnot, Eser Karakaş, Ağustos 21 Kasım 2003. Senaryonun tümünü görmeden akıl yürütenlerin anlamazdan geldikleri şudur. Tarihe gömülmüş zamanla kapanan yaraları deşmenin kimseye yararı olmaz. Bu işleri romantikçe ele alarak oynanan oyunu örtmeye çalışanlar da bilmeliler ki tarihsel süreçler sonunda bir denge ortamı oluşur ve huzura kaynaklık eder. Bu dengeleri bozmanın kimseye yararı dokunmaz. Agos gibi yayınlara, Dink ve Karakaş gibi yazanlara tarihte çok rastlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın cehennem günlerinde yurt sınırlarını korumak için savaşılırken, sınırların gerisinde saldırgan Çar ordularından, saldırgan İngiliz karargahlarından ve ABD misyoner merkezlerinden destek alarak silahsız halka saldıranlara arka çıkan entrikacıları barışsever halk unutmuştur. Barışsever halk böyledir, her şeyi iyiye yorar, sonra acılar çeker. Emperyalizmin yardakçıları ise neden oldukları acılarla baş başa kalır. Ne ki o entrikacılar acı çekmez, emperyalist odaklarda yuvaları hazırdır. 11 Ekim 2005 Ulema ile uğraşırken Türkiye'yi yanlış kulvarlara sokmak çok kolaylaştı. Ne zaman ki halk doğruyu görmeye başlıyor, al sana bir kışkırtıcı söz ya da bomba. Geçen gün İzmir'den öğrenci gençlere rastladım. Gözlerini ve kulaklarını açmışlar, olan biteni anlamaya çalışıyorlardı. İçlerinden biri Şemdinli olayları için ne diyorsunuz diye sordu. Önümde olaylar dosyası yok ki bir şey diyeyim diye yanıtladım. Olayın ne olduğu ve oluş biçimiyle ilgili bir bilgim yok. Bir gazeteci olsun oraya gidip olay nerede nasıl olmuş, zamanı, yeri, olayın içindekilerin kimliği gibi bilgileri haber yapsa, biraz kuşkulu yaklaşsam da deneyimle ve benzer olaylar bilgimle bir yorum yapabilirdim. Ancak gelin görün ki gazeteler haber yapacaklarına daha birinci sayfadan ön yargılı yönlendirme amaçlı yayın yapıyorlar. Devleti yönetenler dahi böyle davranıyor. Kendilerini orta yol bulucu ilan edenler de ver yansın etmekten geri kalmıyorlar. Oysa genel durum açık. PKK kuvvetleri kentlerdeki militanlarla birleşiyor. PKK legal partiyle günlük siyaseti etkileme hazırlığında. ABD ve AB koloni ittifakı ise yakın geleceğe hazırlanıyor. Ülkemizi kanlı bir kargaşanın içine yeniden atıyorlar. Hesaba göre Türkler öyle bir açmaza düşecekler ki sonunda intihar etmektense çare yok, eriyip gideceğiz. En iyisi şu küçük Asya Federe Devleti çözümünü kabul edelim gitsin diyecekler. Birkaç yıl önce Kürdistan Bölge Devleti Erbil'de ilk parlamento toplantısını yaparken ABD-AB koloni ittifakı da oradaydı. Kuruluşu ilan edilen Kürdistan Bölge, bazen Güney deniyor, devletinin anayasasının giriş maddesinde yani devletin kuruluş dayanağı olarak Sevr Anlaşması'nın 64. ve 65. maddeleri temel alınıyordu. Bu giriş maddesini Türkiye Cumhuriyeti'ne duyurduğumuzda, Türkiye Cumhuriyeti'ni dışarıya karşı koruyup kollamakla görevli olan kurumları yönetenlerin hiçbirinden ama hiçbirinden ses çıkmamıştı. Neden ses çıksın ki? Son Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesinde özetle şöyle deniliyordu. ABD'de Türkiye aleyhine pek çok lobi faaliyeti vardır. Lehimize olanlar da bulunmaktadır. Bu ülkenin koşulları gereği lobi faaliyeti ayrı bir önem taşımaktadır. ABD'de Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturulması pek çok bakımdan önemlidir. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri Orta Asya, Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu politikaları bakımından stratejiktir. Bu konularda işbirliği dayanışma Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri stratejiktir ancak başka bir ilişkinin alternatifi değildir. ABD-AB sürecimizin bir alternatifi değildir. NATO'daki rolümüzü korumalıyız. NATO'nun farklılaşan siyasetinde yerimiz olmalı. Cumhuriyet 8 Kasım 2005 Anlaşılır dile çevirelim. ABD'nin bir devlet siyaseti olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir husumeti yoktur. Bütün kötülükleri oradaki gruplar, yani herhalde Ermeni Yunan diyecekler, yapıyor. Biz de akıllı olalım ve yabancı devleti parayla pulla ikna edelim. ABD Orta Doğu, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Orta Asya ve Balkanlara... Yanlışlık yapılmış, artık Balkan yerine Güneydoğu Avrupa deniliyor, yerleşiyor. Biz de bu kolonileştirmeye ortak olalım gitsin. NATO genişleme projesi kapsamında tüm dünyanın ABD-AB egemenliğinde kalması için vurucu güç durumuna yükseliyor. Biz de onların arasında kalıp gerekirse vuralım. Demek ki mazlum ulusların umudu, adalet ve barış ülküsünün Yılmaz savaşçısı, Kocatepe'de güneşi ellerinde tutan Mustafa Kemal, gönüllerden ve akıllardan silineli çok olmuş. Bunca olup bitene ses etmeyenlerin, onun silüeti armalardan sökülünce ortalığı yıkmaya hakları var mı? 22 Ekim 2005 Türklerden beklenen. Her gün ama her gün geçmişin şanlı günlerini anarak rahatlamak moda oldu. Toplumun gelecekle ilgili güven bunalımını biliyorlar ve yayınlanmış olan ciltlerce kitabı görmezden gelerek salt para hırsıyla ve yeni sözcüklerle yazıyorlar. Dışa göbekten bağlı mistik örgütler dahi bu yayınları olanca güçleriyle destekliyorlar. İç işgalin ayrıntılarını sergilemek ve elle dokunulabilecek denli somut olan asıl düşmanları, kolonicilerin düzenleri açığa çıkararak onlarla savaşım yolunu göstermek yerine eskiden nasıl da yenmiştik, merak etmeyin yine öyle yaparız, yeter ki Kuvayi Milliye diye başlayıp öylece bitiriyorlar. Ne yabancı örgütlerin adları, mason cemiyetleri, ne yabancı istihbarat örgütlerinin çalışmaları, ne şunlar ne bunlar umurlarında değil. Onlar paraya para demezken toplum da yeni saldırıyı ve yeni görevleri unutuyor. Nasıl olsa bir ordu daha kurulur ya da baksana her yanda çoban ateşleri yanıyor. Gün olur birleşip bir bağımsızlık ordusu olurlar da bizi bir kez daha kurtarırlar deyip çalçene oluyor. Oysa bağımsızlığı yeniden kazanmak için o bilinmeyen birilerinden, bilinmeyen bir biçimde savaşmalarını beklemek boşunadır. Onur ve gurur sahibi olanlar yeni saldırı karşısında zaten ayaktadırlar, birilerinden medet ummazlar. Vay bizim başımıza gelenler deyip ağlaşıp durmazlar. İçeriden dışarıdan kurulan oyunun günlük adımlarını atmaya çalışırlar ve günlük savaşımı görev bilirler. Onlar dünyayı yeniden kolonileştirenlerin kendi aralarında kurdukları ittifaka, onurlu ya da onursuz girmeyi savunanların gibi yaptıklarının ayırdındadırlar, yani kıvırtıp durmazlar. Onlar Kıbrıs'ta oynanan oyunun yalnızca Mehmet Ali, Talat ve arkadaşlarının oyunu olmadığının, tüm politikaların TC tarafından belirlendiğinin de ayırdındadırlar. Onlar stratejik ortaklıkta illaki ortaklık diyenlerin, Cumhuriyet'in kazanımlarını geriye almak isteyenlere karşı esip gürlemelerinin nedenli boş olduğunun da ayrımsarlar. Yabancı devletlerin güçlü kanatları altına sığınmayı onlarca yıldır iş edinenlerin, gün 24 saat Atatürk deyip durmalarının yanı sıra ulusal kurumların elden çıkarılmasına ses etmemelerine, ulusal güvenliğin içeriden olduğu denli asıl dışarıdan yıkıldığı gerçeğine karşın soluğu Washington'da alıp İsrail yardakçısı, lobici deyip sıyrılıyorlar, Amerikalılarla içli dışlı olmalarını. Amerikalıları bile zıvanadan çıkaran yöneticilerle iki devlet arasındaki görüşmelerin ilkelerini ve kurallarını hiçe sayıp makam denkliğini bir yana bırakıp el sıkışmalarını görmezden gelemezler. Her gün Türklük ve Türklük diyenlerin yabancılık yayılması karşısında bu saldırıya karşı durmak Türklerin en birinci görevidir demek yerine Türklere dokunulmayacak olan ABD ile işbirliği yapmaya hazır olmaları karşısında susup oturmazlar. Türklere yakışanın yalnız Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi soydan olursa olsun, insanların yeniden köleleştirilmelerine karşı durmak olduğunu bilecek denli, onur ve gurur sahibi olanlar savaşımı salt dindaşlığa bağlayıp zayıflatmazlar. Özetle, Türklerden beklenen Balkanlarda, Orta Doğu'da, Afrika'da, Kafkasya'da, Asya'da ve Okyanus adalarında yeniden kolonileştirme saldırısına karşı bayrağı yükseltmeleridir. Bayrağı bu duygu ve akılla yükseltecek olanlar, geçmişin şanlı günlerinin bir tiyatro oyunu gibi yinelenmesini, o günlerin medyada gazoz reklamına konu edilip tüketilmesini kabul edemezler. Yurdumuzda örülen kara ağların herkes tarafından bilinmesi için çabaladıkları gibi, o ağın parçalanması için küçük düşmanlarla uğraşmak yerine, milli ordular kurulmasını beklemek yerine, çalşene olmak yerine, gibi yapmak yerine, yazmakla yetinmek yerine, her gün, her saat, her dakika yöntemler geliştirirler ve savaşırlar. İşte 2006'da ve sonrasında yapılacak olan budur ve şamatayla ve çılgın sıfatıyla hafifsenemeyecek denli ciddi bir iştir. 1 Ocak 2006 Adı Grip Kuşbey'in. Göstermelik bir iki iş yapmışlar. Göbeği karteller tarafından kesilmiş, borazancı başı, medya göstermelik işleri, grip falan yok. Yaşasın abi diye geçiştirmeyi bilmiş. Oysa göstermelik iş yapanlar ulusun sağlığıyla oynamayı sürdürüyorlar. En tepedeki sorumlu tehlike yok diyor. 24 saat geçmeden biraz var diyor. Borazancı ve teşhirci başı TV'ler kamyondan atılan tavukları kapışan aç çocukları gösteriyor. Olay Van'da olunca babadan oğula yeminli döneklerin ailesinin profesörü kontür gerilla ve kuş gribi diye başlık atıyor. Yakında bu halimizle AB'ye nasıl gireceğiz diye yazarlar. Dünyayı kolonileştirmeye kararlı devlet merkezlerinin sistematik yayılmasını bir yana bırakıp komplo uydurma şampiyonluğuyla Washington'a örtülü destek verenler de virüsün Türk düşmanlarınca yayıldığını anlatıp yazıyorlar. Oysa virüs Türk, Kürt, Çinli ayırmıyor. İşin aslını ise tarım konusunda tek yayın olan Cumhuriyet Tarım Dergisi yayın sorumlusu Işık Kansu, küçülen devlet hastalığı başlığı altında açıklıyor. Kuş beyinlileri bir yana bırakıp okumakta yarar var. Bir zamanlar Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, ona bağlı taşra teşkilatı, veteriner il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri vardı. Oralarda veteriner hekimler, sağlık teknisyenleri, teknikerler çalışır, hayvan hastalıklarına karşı koruyucu sağlık uygulamaları yapar, salgınlar söz konusu olduğunda da anında müdahale ederlerdi. O genel müdürlük reorganizasyon, yeniden yapılandırma, reform filan gibi artık söylene söylene pörsümüş gerekçelerle kapatıldı. Hantallıktı, personel çokluğuydu, ıvırdı zıvırdı. Taşra teşkilatı da ortadan kaldırıldı. Yerine koruma kontrol genel müdürlüğü oturtuldu. Onun içine hem gıda denetimi, hem üretimin teşviki, hem bitki hastalıkları, hem de hayvan hastalıklarıyla mücadele hep birlikte tıkıştırıldı. Türkiye'de 10 milyon büyükbaş hayvan vardı. Tarım Bakanlığı'nda 2000 veteriner hekim çalışıyordu. Veteriner açığı ise 8000'di. Başkent Ankara'nın ilçelerinde bile Evren'de, Beypazarı'nda, Elmadağ'da veteriner hekim yoktu. 2006 yılında hayvan hastalıkları için ayrılan bütçe kısıtlanıp 10 milyon YTL yapılırken, kamusal hizmete yönelik Manisa Tavuk Hastalıkları ve Aşı Üretim Enstitüsü de kapatıldı. O enstitü ki kuş gribi üzerinde aşı üretme çabası vardı. 2003'te aşıyı bulmaya yönelik bir çalışma tasarlanmıştı. Deneme çalışmaları yapılıyordu. Bir antijen üretilmişti. Enstitü kapatılmamış olsaydı Manyas'taki çiftlikten alınan kanatlılardan virüs üretecek, ondan da aşı yapacaktı. Sosyal devlet giderek küçültüldü, küçültüldü, küçültüldü. O şık şıkırdan reorganizasyonlar, serbestleşmeler, özelleştirmeler, özgürleşmeler, liberalleşmeler, yeniden yapılandırmalar, vizyon dolu reformlar da cahillik oldu, çaresizlik oldu, vurdum duymazlık oldu, kuş gribi oldu, geldi gariban çocuklarıyla yoksul halkı vurdu. Oldu mu ya Işık Kansu? Şimdi gel de bayram yap. 9 Ocak 2006. Hem Nurcu hem Atatürkçü. Cemal Kutay 150'likleri savunan kitaplar yazdı. Mustafa Kemal Atatürk'e kim muhalif olmuşsa onları kitaplaştırdı. Bediüzzaman Said-i Nursi kitabında üstadın ellerinden öptüğünü yazdı. Said-i Nursi kitaplarda Mustafa Kemal'i Deccal, yani dini ortadan kaldıran olarak ilan etmektedir. Kutay Said-i Nursi'nin Mustafa Kemal düşmanlığına inanmamaktadır. Tarih Ne Zaman İbrettir adlı kitabında Said-i Nursi Bediüzzamanlık vasfını değişen binbir kıymet ölçüsü içinde haşmetle sürdürüyor ve nesiller sonra huzur devirlerinin hasret ve ümidi oluyor, olmakta devam ediyor diye yazmıştır. Uğur Mumcu gazete yazısında Kutay'ın satırlarını ele alır. Kutay da ona yolladığı mektupta, ben Bediüzzaman Said-i Nursi'nin yeminli Atatürk düşmanı olduğunu bilmiyorum. Böyle ağır bir ithamı doğrulayacak hadiseye de rastlamadım. Menfiliğin, tarihin ve vicdanın tasdikindeki böylesi bir hareketi öğrendiğim an sizin gibi susmaz karşısına çıkardım diye yazar. Dipnot, M. Yıldırım Meczup Yaratmak, Yüzyıllık Yanıltma Ustalığı, sayfa 96 ve Uğur Mumcu Said-i Nursi'nin Atatürkçülüğü, Cumhuriyet 15 Şubat 1981. Kutay uydurarak yazdığı bu kitabı önce inkar etti, sonra kabul etti ve Nurcular'dan 100 bin lira aldığını açıkladı. Doğan Medya aynı kitabı yeniden yayınlayacak deniliyor. Cemal Kutay, başçavuş Peşova Ethem Bey'in olmayan anılarından Çerkes Ethem'in hatıraları kitabını yaratarak ihaneti kahramanlığa çevirdi. TV8'de federasyoncu, İngilizci liberal, 31 Mart kalkışmasının arkadan dürtücüsü Prens Sabahattin'i göklere çıkardı. O zaman Adem-i Merkeziyet fikri kabul edilseydi, doğuda başımıza bugünkü dertler gelmezdi diye bağırmaktan kendini alamadı. Oysa Adem-i Merkeziyet federasyondan başka bir şey değildi. Prens Sabahattin ise meşrutiyet döneminin İngilizci liberali. Kutay bunları yaptığı günlerde birden Atatürk'ü en çok seven adam kimliğiyle ortaya çıktı ve genelkurmay salonlarında kendisine ulusal tarihe katkısı nedeniyle onur plaketi verildi. Gerçekler bazen insanların gücüne gider, can sıkar. Bundan kurtulmanın tek yolu ise her görünene ve her söylenene hemen inanmamak ilkesini canlı tutmaktır. Cemal Kutay'ın da çalışmış olduğu Hakimiyet-i Milliye'den birçok genç gazeteci gelip geçmiştir. Tıpkı bugünlerdeki gazetelerden gelip geçerek bambaşka kulvarlarda koşan dönekler gibi. Kutay ise kulvarını baştan seçmiştir. 1940'lı yıllarda medrese eğitimini savunan da, tarih mecmualarını çıkararak bağnaz Osmanlıcılığı savunan da Kutay'dı. Hidayete erip Atatürkçü mü oldu? Hayır. O Said-i Kürdi'den hiç şaşmadı, uyanık bir adamdı ve etnik davasını bazen açıktan bazen yarı kapalı sürdürdü. Arkasında bıraktığı rivayeten, yani söylenceyle yazılmış, belgesiz yayınlar kafaları daha uzun süre karıştıracaktır. 7 Şubat 2006 7. Ayrımın Sonu Sayfa 82.